İkinci Samuel kitabının 8. bölümüne geldik. 8 ve 10. bölümler Davut'un krallığının pekiştirildiğini bize gösteriyor. Davut, Yeruşalim'i başkenti olarak sağlamlaştırdığı ve Tanrı'nın antlaşma sandığını oraya getirdiğinden ötürü krallığını pekiştirir ve Yonatan'ın hayatta kalan tek oğlu olan Mefiboşet'e dostluk elini uzatır. Ayrıca İsrail'in eski düşmanları üzerinde zaferler kazanır ve İsrail'in sınırlarını genişletir. Bir süre sonra diyor 8. bölümün 1. ayetinde Davut Filistinleri yenip boyunduruğu altına aldı ve Metek Amayı Filistinlerin yönetiminden çıkardı. Bir süre sonra sözü Tanrı'nın Davut'la olan antlaşmasını yaptığı zamandan sonrasından söz eder. Davut'un krallığı artık iyice güçlenmiştir ve Filistinliler üzerinde büyük zaferler kazanmış olduğunu görüyoruz. Filistinliler İsrail'in sürekli ve amansız düşmanlarıydılar o dönemlerde. Davut onları sadece İsrail'in dışına değil, kendi sınırlarının bile gerisine püskürtüyor. Filistinliler o diyarın özellikle güney kısımlarının büyük bir bölümünde oturuyorlardı. Davut'un Zoba kralını yenmesi yeniden anlatılırken şöyle denilmiştir. 1700 atlısıyla 20 bin yaya askerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı. Zoba kralı Hadadezer, Fırat nehrine kadar uzanan bir krallığı vardı. Davut'un ondan 1000 atlı araba aldığı söylenmiştir. Davut atlardan birkaçı hariç geri kalanlarını yok etti. Yasanın Tekrarı kitabında Tanrı kralların çok fazla sayıda atları ve karıları olmaması için bir kural koymuştu. Davut çok fazla karı aldığı halde Süleyman hem çok sayıda at ve hem de çok sayıda karı almıştı. Evet, Davut çok fazla eş aldığı halde belli ki atlar konusunda Rabbin talimatlarını uygulamaya çalışmaktadır. Bu bölümde epey ayrıntı bulunmaktadır. Yeni bölgeler ve yeni ülkeler keşfetmeyi seviyorsanız bu bölümü iyice çalışmanız gerekir. Yani etüt etmekten ve Davut'un seyahat ettiği değişik yerleri haritadan izlemekten hoşlanacaksınız. Davut, İsrail'in sınırlarını genişletmiştir. Sınırlarını güneyde Filistinlilerin ülkesine ve doğuda Muavlıların ülkesine dek genişletmiştir. Suriye ve Edom'da garnizonlar kurmuştur. Suriye, Muav, Ammon, Filistinliler ve Amalekliler hep Davut'un yönetimi altına girdiler ve ona vergi ödediler. Davut, Tuz Vadisi'nde 18 bin Aramlı öldürüp dönünce üne kavuştu diyor 13-14. Ayetlerde. Edom'un her yanını askeri birlikler yerleştirdi. Edomluların tümü Davut'un köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Güneybatıda, güneydoğuda ve şimdi de kuzeyde Davut, İsrail'in sınırlarını gevşetip krallığı genişletebilmişti. Batıdaki sınırların genişlediğini söyleyemeyiz. Çünkü batıda Akdeniz vardı. Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı diyor 2. Samuel 8. bölüm 15. ayette. Davut halkı yargılarken adaletiyle tanınırdı. Krallık çok genişlemişti. Davut krallığı en parlak noktasına getirmiş ve zamanın diğer güçleriyle kıyaslandığında bir dünya gücü haline gelmiştir. Bu bölüm kutsal kitaptaki en güzel hikayelerden birini kaydeder. Bu Davut'un ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren bir öyküdür. Genellikle Davut'u düşündüğümüzde işlediği günahla birlikte düşünürüz ve bu herhalde de doğaldır. Önümde büyük beyaz bir perde olduğunu düşünün. O perdede küçük bir siyah leke vardır. Üzerine biraz mürekkep gelmiştir. Ona baktığımda en çok aklımda kalan nedir? Kocaman beyaz bir alan vardır ama o bir tane küçücük siyah leke hemen orada sırıtır. Ya da yolda arabayla gittiğinizi ve yolda 2000 kadar koyun gördüğünüzü düşünün. Biri hariç koyunların hepsi beyazdır. En çok aklınıza hangisi gelir? Kara koyun değil mi? Tek kara koyun. Davut'un hayatı da böyle olmuştur. Bizler her zaman Davut'un büyük günahını düşünürüz ve evet, günahı gerçekten de büyüktü. Sorun günahını görmemiz değil, Davut'un asil yaşamı ve kahramanlıklarına pek önem vermeyişimizdir. Onun yüreğinde Rab'be karşı büyük bir özlem, bir itaat ve bir iman vardı. Birisi, en kötümüzde o kadar çok iyi yön, en iyimizde de o kadar çok kötü yan vardır ki, kimsenin birbiri hakkında konuşmaya hakkı yoktur demiştir. Belki Davut hakkındaki görüşlerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir. Davut'un dev bir adamı öldüren genç bir çobandan, Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diye yazabilecek kadar deneyimlerle bilgeleşmiş ihtiyar bir adam, adam olana dek süren uzun hayatında bir sürü parlak nokta olmuştur. Bu bölümde Davut'un karakterinin lütufkar yanını göreceğiz. 9. bölüm Mefiboşet'in öyküsünü kaydeder. Mefiboşet, Yonatan'ın oğlu, Saul'un torunuydu. Bu noktada Saul'un geçmişinin bir kısmına bakmakta yarar vardır. Saul, Davut'un zalim ve kin dolu düşmanı olmuştur. Saul'un ölümüyle Davut güçlerini toplamaya başlamıştı. Zamanın doğu adetlerine göre yeni kral doğal olarak önceki hanedanın tahta geçebilecek bütün üyelerini öldürtürdü. Taht üzerinde hakkı olan herkes öldürülerek ortadan kaldırılabilirdi. Bu yeni kralı herhangi bir tehlikeden kurtarırdı. Zamanının kanunlarına göre Davut'un Saul'un soyundan gelen kişileri öldürmesi haklı bir davranış olurdu. Saul ve Yonatan aynı savaşta öldüklerinde Yonatan'ın küçük oğullarından biri Davut onu bulup öldürmesin diye saklanmıştı. Dedim ya, o dönemlerde bu türden olaylar oluyordu. Bu küçük çocuğun adı Mefiboşet'ti. Davut bu çocuğu öldürerek tahtını daha sağlamlaştırabilir ve böylece kendisi için en son tehlikeyi de ortadan kaldırmış olabilirdi. Davut, Saul'un ailesinden daha sağ kalan, Yonatan'ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı diye sordu. Saul'un ailesinin Siva adında bir hizmetkarı vardı. Onu Davut'un yanına çağırdılar. Kral, Siva sen misin diye sordu. Siva, evet ben kulunum diye yanıtladı. Kral, Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu diye sordu. Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim. Siva, Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu vardı diye yanıtladı. Kral, nerede o diye sordu. Siva, Amiel oğlu Makir'in Lodevar'daki evinde diye karşılık verdi diyor 2. Samuel 9. bölüm 1-4 ayetleri arasında. Saul'un hizmetkarlarından biri olan Ziva, Mefiboşet'in saklandığı yeri bildirmiştir. Ve Davut onu kolaylıkla öldürebilirdi. Böylece Kral Davut, Lodevar'dan Amiel oğlu Makir'in evinden onu yanına getirtti. Saul oğlu Yonatan oğlu Mefiboşet, Davut'un yanına gelince onun önünde yere kapandı. Davut, Mefiboşet diye seslendi. Mefiboşet, evet ben kulunum diye yanıtladı diyor 5 ve 6. ayetlerde. Mefiboşet, Davut'un önüne getirildiğinde öldürülmeyi bekleyerek onun önünde yere kapanır. Bunun yerine Davut ona ismiyle hitap ederek onunla şefkatli bir şekilde konuşur. Davut ona korkma dedi. Çünkü baban Yonatan'ın hatırı için sana kesinlikle iyilik edeceğim. Atan Saul'un bütün toprağını sana geri vereceğim. Ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Davut onu çabucak rahatlattı ve onu çağırmasının nedenini anlattı. Ona babasının mirasını verdi ve kralın sofrasında kendisine sürekli bir yer tahsis ederek onu kendi oğullarından biriymiş gibi onurlandırdı. Mefiboşet yere kapanıp şöyle dedi. Kulun ne ki benim gibi ölmüş bir köpekle ilgileniyorsun? 2. Samuel 9. bölüm 8. ayet. Mefiboşet'in bütün bunlara gösterdiği tepkiye dikkat edin. Tahta başka bir kral olsaydı muhakkak öldürülürdü. Durum tamamıyla farklı olurdu. Bunun bilincinde olan Mefiboşet kendisinden ölmüş bir köpek olarak söz eder. Ama Davut ona böyle hitap etmiyor. Ona sen ölmüş bir köpek değilsin. Sen Yonatan'ın oğlu Mefiboşet'sin. Sana iyilik yapmak niyetindeyim diyor. Kral Davut, Saul'un hizmetleri Siva'yı çağırtıp önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e verdim dedi. Sen oğulların ve kölelerin onun için toprağı işleyip ürünü getireceksiniz. Öyle ki efendinizin torununun yiyecek gereksinimi sağlansın. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir. Siva'nın 15 oğlu ve 20 kölesi vardı diyor 2. Samuel 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Ne kadar bir kalabalık aile değil mi? Böylece Saul'un malı, mülkü Mefiboşet'e teslim edilmişti. Zaten onun hakkıydı ve Davut hakkı olanı almasını sağlıyor. Siva, efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım dedi. Mefiboşet, kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasından yemek yedi. Mefiboşet'in Mika adında küçük bir oğlu vardı. Siva'ya bağlı herkes Mefiboşet'e hizmet ediyordu. İki ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yeruşalim'de oturuyordu diyor 11-13 ayetlerde. Davut Mefiboşet'e harikulade davranmıştı ama burada kaçırmanızı istemediğim büyük ruhsal gerçekler içeren başka etkileyici dersler vardır değerli dostum. Bir tanrı çocuğu, kendisinin de Tanrı'nın önünde sakat biri olduğunu kabul eder. İncil'den Romalılar 3. bölüm 15-16'da bize ayakları kan dökmeye koşar. Geçtikleri yollar yıkım ve dert dolu denmiştir. Yeşaya'da hepimiz koyunlar gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını, suçunu onun üzerine yükledi diyor. Sonra Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Ayaklarımız başımızı derde sokar. Kutsal kitapta can ve ayakların birbirleriyle çok yakından bağlantılı olmaları çok ilginçtir. Burada ayak tabanından bahsediyorum. Davut'un hayatının sonuna kadar sofrasında yemek yiyen bir sakat çocuk olduğunu hatırlayarak Mezmur 56 ayet 13'teki şu sözleri dinleyin. Çünkü canımı ölümden kurtardın, ayaklarımı tökezlemekten korudun. İşte yaşam ışığında Tanrı huzurunda yürüyorum. Sonra Mezmur 73 ayet 2'de Davut şöyledir. Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Davut, insan ayağının sakat olmasının ne demek olduğunu iyi biliyordu. Mezmur 116 ayet 8'de sen ya Rab canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın der. Kardeşim, aslında hepimiz Tanrı'nın önünde sakat insanlarız. Modern felsefe ve hümanizm insan hakkında başka bir resim sunar. Bir keresinde bir liberalin, yani Tanrı sözünü kullanıyor ama Tanrı sözünü Tanrı sözü olarak kabul etmeyen birinin Mesih'in insan ruhunun harikalarını ortaya koymak için geldiğini söylediğini işitmiştim. Tanrı, yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir der. Yürekten kötü düşünceler çıkar ve kötü şeylerle dolu karmaşa bir şeydir. İnsan duasından iyi bir şey bekleyemezsiniz. Elçi Pavlos, çünkü içimde yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok diyebiliyordu Romalılar 7 ayet 18'de. Elçi Pavlus benliğe hiç güvenmiyordu. Yasa suçlamadır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadıkça kimse babaya gelemez. Tanrı kendisine o yoldan gittiğimizde bizi kabul edecektir. Davut, Mefiboşet'e Yonatan uğruna, o sevgili dostu, arkadaşı uğruna şefkat göstermişti. Bu hayret verici olayın bir başka harikulade yönüdür. Biliyorsunuz Davut bu çocuğu tanımıyordu. Yaptığı şeyi sevdiği arkadaşı Yonatan uğruna yapmıştı. Davut bu çocuğa baktığında bir sakat çocuk değil, Yonatan'ı, o dostu, arkadaşı Yonatan'ı görüyordu. Bu çaresiz kişiye şefkat, merhamet ve lütuf başka birisinin uğruna verilmişti. Yonatan'ın Davut için ne kadar önemli biri olduğunu gördük. Onun ölüm haberi Davut'a ulaştığında Davut, "Güçlüler nasıl da yere serildi savaşta. Yonatan, senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor. Senin için üzgünüm kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü," demişti. 2. Samuel 1. bölüm 25-26'da bunu okumuştuk. Kardeşim, Tanrı sizleri ve beni de başka birinden, yani Rab İsa Mesih'ten ötürü kurtarmıştır. Onun sayesinde kurtarmıştır. İncil'den Efesoslar 1:6, İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde bizlerin sevgili oğulda kabul edildiğimizi söyler. Tanrı sizleri ve beni Mesih'te gördüğünde bizleri kabul eder ve kurtarır. Davut, Mefiboşet'in sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememişti. Davut'un bundan hiç bahsettiğini ya da buna bir gönderme yaptığını belirten bir kayıt yoktur. Ona hiçbir zaman sakat olman ne kötü dememişti. Ona bir prens, bir kral çocuğu gibi muamele yapmıştı. Kralın sofrasında oturmuş ve ayakları keten kumaşla kaplanmıştı. Değerli dostum, Tanrı bizim günahlarımızı unutur. Çünkü günahımız Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla silinmiştir, ortadan kalkmıştır. Tanrı'nın günahlarımızı bağışlayabilmesinin tek yolu buydu. İbranilerin yazarı bunu şu şekilde dile getirmiştir. Günahlarını ve yasaları çiğnemelerini artık anımsamayacağım. Mefiboşet kendi sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememiştir. Davut ve Mefiboşet sofrada oturduklarında sizce neler konuşmuşlardı? Başka birinden, Yonatan'dan söz ettiler. Davut Yonatan'ı seviyordu. Mefiboşet babası Yonatan'ı seviyordu. Konuşmalarının konusu Yonatan'dı. Sizce ben neden söz etmeliyiz? Neler üzerine konuşmamız gerekir? Bazı Mesih imanlıları günah içerisinde yaşadıkları eski günlerden söz etmekten büyük zevk alırlar. Bir araya geldiğimiz zaman başka biri hakkında konuşmayışımız çok yazıktır. Yani konuşmalarımızın, düşüncelerimizin konusu, odak noktası her zaman Rab İsa Mesih olmalıdır. Başkaları da Mefiboşet'in sakat ayakları hakkında bir şey söylememişlerdi. Kralın sofrasında yemek yiyen bir sürü insan vardı. Bir gün Davut'un sofraya bu sakat çocuğu getirdiğini görmüşlerdi. Dedikoducular ne olmuş biliyor musunuz demediler. Bunun yerine kralı dinlediler. Davut'un Mefiboşet'i övüşünü dinlediler. Ucuz konuşmalarla geçirecek zamanları yoktu. Bu çocuğu çok sevdiler. Çünkü sevgi her güçlüye dayanır. Her şeye inanır, her şeyden umutlanır, her duruma katlanır. Sevgi yozlaşmaz. Peygamberliklere gelince geçip gidecekler. Diller susacak, bilgi de yok olacak. Ama sevgi yozlaşmaz, yok olmaz. Bunu 1. Korintoslar 13. bölümde okuyoruz. Bildiğim kadarıyla Davut bu çocuğun yürümesini hiçbir zaman sağlayamamıştı. Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yürüyemediğinizi görürseniz değerli kardeşim, o zaman Rab İsa Mesih'e dönün. Mesih arkadaşlarının damdan indirdiği felçli adama "Yüreklen, cesur ol oğlum," dedi. "Günahların sana bağışlandı. Ayağa kalk ve yürü." Elçi Pavlos, "Rabbin tutuklusu ben Pavlos, sizlere öğütlerim," der. "Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin. her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize katlanın demişti Efesoslar 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Yürüyüşünüzde başarısızlığa uğruyorsanız yardım için Mesih'e dönün kardeşim. Mesih bugün sizin oturduğunuz kentin yollarına, sokaklarına ve caddelerine bir davette bulunmaktadır. Kurtuluş soframa olduğunuz gibi sakat olarak gelin ve ben sizi besleyeceğim diyor. İsa Mesih yine ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin. Sizleri dinlendiririm, sizlere rahat veririm demiştir. Ayrıca kim susarsa bana gelsin ve içsin der. Bu bölümde Tanrı'nın sevgisi çok güzel bir resimle yansıtılmıştır. Şimdi 10. bölüme geldik. 10. bölümün ilk 3 ayetinde şöyle diyor. Bir süre sonra Amon kral öldü, yerine oğlu Hanun kral oldu. Davut, babası bana iyilik ettiği gibi ben de Nahşoğlu Hanun'a iyilik edeceğim diye düşünerek babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dilemek için Hanun'a görevliler gönderdi. Davut'un görevlileri Ammonluların ülkesine varınca Ammon önderleri, efendileri Hanun'a şöyle dediler. Davut sana bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Davut kenti araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için adamlarını sana gönderdi. Bu insanların Davut'a hiç güvenmediklerini görebilirsiniz. Onlara saldırmayı istediğine inanıyorlardı. Dostça davranışı tamamen yanlış anlamışlardı. Bunun üzerine Hanun Davut'un görevlilerini yakalattı. Sakallarının yarısını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi diyor. 2. Samuel 10. bölüm 4. ayetti. Dostum bu tam bir aşağılamadır. Davut'un elçilerini tam olarak aşağılamanın daha iyi bir yolunu düşünemiyorum. Bazı yorumcular bunun Hanun'un savaş için meydan okuması olarak olduğuna inanırlar. Halbuki Davut bunu bir iyi niyet ve barış jesti olarak yapmıştı. Davut bunu duyunca onları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü görevliler çok utanıyorlardı. Kral, sakalınız uzayıncaya kadar Eriya'da kalın, sonra dönün diye buyruk verdi. Amonlular Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca haber gönderip Beyt Rehov ve Sova'dan 20 bin Aramlı yaya asker, Maka kralıyla 1000 adamını ve Tov halkından 12 bin adamı kiraladılar diyor 5-6. ayetlerde. Amonlular Davut'u çok kızdırdıklarını anladılar ve savaş için hazırlanmaya başladılar. 1. Tarihler 19. bölüm 6-7'deki anlatımdan büyük paralar vererek Suriye'den kiralık askerler aldıklarını öğreniyoruz. Davut bunu duyunca Yoav'ı ve güçlü adamlarından oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi. Amonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Aramlı Rehov'la Sova, Tov halkı ve Maka'nın adamları da kırda savaş düzenine girdiler. Önde arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılara karşı yerleştirdi. Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Amonlulara karşı yerleştirdi diyor 2. Samuel 10. bölüm 7-10 ayetlerde. İsrailliler artık savaşmakta ustalaşmışlardı. Yoav belli ki en iyi askerlerini yaklaşan Suriyeli kiralık askerler ve Amonlular arasına koyarak onların birleşmelerini önlemeye çalışmaktadır. Ne var ki Aramlılar İsraillerin önünden kaçtılar diyor. Davut onlardan 700 savaş arabası sürücüsüyle 40 bin atlı asker öldürdü. Hadadezer'in ordu komutanı Şovak'ı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü. Hadadezer'in buyruğundaki kralların hepsi bozguna uğradıklarını görünce İsraillerle barış yaparak onlara boyun eğdiler diyor 18-19. ayetlerde. Bu İsrailler için çok büyük bir zafer olmuştu. Bunun Davut'u kendi zamanının en büyük hükümdarı konumuna koyduğuna şüphe yoktur.